Yeşil Bülten. Hazırlayan ve sunan Utku Zarı.
18 Haziran 2020 günlerden Perşembe, saatler 11'i gösteriyor değerli dinleyenler. 11'i 3 dakika kadar geçiyor. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ben Utku Zarı, Teknik Masa'da. Bu hafta da Feryal var. Bu haftanın yeşil bültenini bize her nereden dinliyorsanız eğer oraya ulaştırmaya çalışacağız. Efendim. Bu haftanın konusu aslında bizim çevre ekoloji direnişleri gündemini konuştuğumuz bir program olması sebebiyle bolca dönüp baktığımız bir yer. Çünkü bir yandan da aslında Türkiye'nin en önemli doğal değerlerine ev sahipliği yapan, en önemli korunması gereken doğa alanları bünyesinde barındıran bir şehrimiz, ülkemizin kuzeydoğusu Artvin. Artvin'de malumunuz zaten yıllardır büyük bir sorun haline dönüşmüş bir madencilik meselesi var. Hem Artvin'in merkezi bu Cerattepe olayı üzerinden tüm Türkiye'nin dönüp baktığı, ilgisini çevirdiği bir alan var. Hem de ilçelerinde, o pek çok değeri barındıran ilçelerinde yaşanan sorunlar var. Onlardan birini ele alacağız bugün. Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan ve çok uzunca bir süredir aslında koruma altına alınması konusunda da ciddi çabaların olduğu bir vadi, Kamilet Vadisi. Orası HES'le ne yazık ki uzunca bir süredir gündemimizde. NNG Holding'e ait bir hidroelektrik santral HES inşaatı ve oradaki çalışmalar nedeniyle vadiye çamur akıyor. 50 günü de geçti. İlk haberler çıkmaya başladığından beri haftalardır özellikle sosyal medya gündemine getirmek için mücadele veriyor Arhavi'deki doğa savunucuları. Bugün konuğumuz da yıllardır bu meselenin içinde olan, meselenin mücadelesini yürüten isimlerden biri, Arhavi Doğa Koruma Platformu'ndan Hasan Sıtkı Özkazanç. Merhaba, hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi bu 52 günü buluyor sanıyorum, doğru hesaplıyorsam. Yani 2 aya yaklaşıyor bir taraftan, haftalardır. Bir çamur akan bir dere var. O görüntü sosyal medyada çokça paylaşılıyor, çokça konuşuluyor. Ne oluyor orada? Yani o görüntüyü bize anlatır mısınız? Neden çamur akıyor Arhavi'ye doğru?
Şimdi Kamilet Vadisi'nin önemini daha sonra konuşuruz ama sondan başlayalım. Dere neden çamur akıyor? Şimdi HES santrallarının genel anlamda çok büyük sıkıntıları var. Ama düzgün yapılma problemleri de var. Maalesef bu MNG Holding'in yaptığı Orta HES projesi, ÇİT raporundaki bu çevresel etki değerlendirme sürecindeki taahhütlerin tamamen göstermelik olduğunu gösteren adeta bir laboratuvar deneyi gibi oldu. Kağıt üzerinde mevzuatta bazı şeyler dünya ölçeğindeki genel regülasyonlara uyumlu. Yani işte diyor ki mesela, bu öyle bir yerde HES yapacaksan açtığın yolun, ulaşım yolunun ham fiyatlarını oradan yamaçtan aşağı dökmeyeceksin diyor. Derenin işte tabağına dökmeyeceksin diyor. Bunları taşıyıp uygun yerlere dökeceksin falan diyor. Bu projede bunların hiçbirine uyulmamış. ÇED raporu bir tarafta durmuş ve uygulamada nasıl daha ucuz olur bu şey proje, nasıl bunu daha az maliyetle hallederiz diye yamaçtan aşağıya dökmüşler harfiyatları. Derenin tabanı adeta bu harfiyatlarla dolmuş. Onun dışında, bu teknik bir konu ama, bir yükleme havuzu vardır HES'lerde. Yükleme havuzunda olağanüstü durumlarda ancak suyun taşması söz konusudur, bir arıza olduğu durumlarda filan, ama burada bir proje hatası mı var? Tam bunu biz de teknik olarak çözemedik. sensörü tam kapasite çalıştırabilmek için sürekli olarak yükleme havuzundan aşağıya su taşırıyorlar idi. Şimdi bir süredir bunu yapmıyorlar. Bu su da hem herhangi bir beton kanal yapılmadığı için 500 metrelik bir yamaçta toprağı sıyırarak adeta suyu boca etmişcesine yamaçtan aşağıya erozyona neden olacak şekilde akıyordu. Esas olarak bu 50 gündür süren erozyonun nedeni bu. Yani inşaat esnasında vadi tabağına dökülen harfiyatların dere tarafından yıkanmaya başlaması. Bu dönem biliyorsunuz Doğu Karadeniz dağlarında karların eridiği ve debilerin en yüksek olduğu bir dönem. Bir kısım neden bundan kaynaklanıyor. Bir kısmı da bu yükleme havuzundan suyun, taşan suyun herhangi bir kanal yapılmadan aşağıya akıtılmasıyla. İl Çevre Müdürlüğü bunu bir yazıyla durdurdu. Şu anda boca etmiyorlar suyu. Ana neden bu ve 50 gün oldu. Bizim tahminimize göre belki bir yıl daha sürecek gibi gözüküyor.
Evet. Yani aslında pek çok önemli noktaya da değindiniz. Buradan çıkarılacak sonuçların belki biraz bu bölümde konuşmasını da yapalım. Çünkü şöyle bir sıkıntıya değindiniz. Böylesi kıymetli doğa alanlarında yapılan hidroelektrik santralleri ne yazık ki oradaki doğal akışa böyle ağır müdahalelerde bulunabiliyorlar. Ve bu müdahalelerin sonuçları da oradaki ekosistem için çok ağır olabiliyor. Yani öyle bir şey düşünün ki burada yaşayan bir alabalık türü vardı değil mi hocam, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Yöreye has bir tür. Doğru. Yani şu suya bakınca bu hayvanlar burada nasıl...
Muhtemelen ölüyorlar şu anda.
Evet, yaşamını sürdürecek diye düşünüyorsunuz. Evet. Bir tarafı bu. İkinci tarafı çevresel etki değerlendirme süreci Türkiye'de ne yazık ki uygulama anlamında böylesi olumsuz sonuçlar doğuruyor gördüğümüz kadarıyla.
Şöyle, ben eskiden bu çevresel etki değerlendirme sürecine bir ölçüde önem veriyor ve uygulamanın iyi denetlenmesi koşuluyla bir takım olumlu sonuçlara yol açabileceğini düşünüyordum. Ama son yıllarda artık tamamen göstermelik, tamamen kağıt üzerinde, hani Avrupa müktesebatına uyuyoruz işte, bizde de böyle bir prosedür var demenin ötesinde hiçbir anlamı yok. Bakın, o kadar göstermelik bir süreç ki, Çevre Bakanlığı adeta bir sekretere görevi yapıyor. İlgili kurumlara yazılar yazıyor. Kamilet için konuşalım. Ben burada HES yapacağım mı, uygun mu diyor. Biz bir başka projede böyle bir test çalışması yaptık. Bütün ilgili kurumlara sorduk olumlu görüş veren. Sahaya gittiniz mi diye. Hiçbiri sahaya gitmemiş. Hiç kimse sahaya gitmeden. Orman diyor ki işte çok genel laflarla copy paste. Orman alanlarında gerekli önlemler alınmak koşuluyla uygundur diyor. Diğer işte sağlık müdürlüğü bizi ilgilendirmiyor diyor filan. Hani... ÇED yönetmeliğini okuduğunuz zaman şöyle bir şey anlıyorsunuz. Orada bir kurul var. Buna inceleme değerlendirme kurulu diyor. Sanki bu kurul toplanıyor. Bir takım istişareler, görüşmeler yapıyor. Alanı inceliyor, bir karar veriyor gibi. Değil. Herkes kağıt üzerinde görüşlerini bildiriyor. O da diyor ki herkes olumlu görüş vermiş. ÇED olumlu kararını veriyor. Arkasından da bir izleme denetleme süreci var. Bu izleme denetleme süreci de tamamen göstermelik bir hale gelmiş. Şimdi kamuoyuyla da paylaşacağız. Bununla ilgili bilgi edinmeler yaptık. Bu santral 3 yıl boyunca inşa edilirken acaba hiçbir denetim yapıldı mı? Hiçbir çevre mühendisi buraya gitti mi? Bu harfiyatları boca ederken dereye görüp bir muamele yaptı mı? Muhtemelen yapmamış gibi çıkacak. Dolayısıyla tabii biz Kamilet Vadisi gibi veya birçok yerde işin doğası gereği HES yapılmamasını savunuyoruz ama yapıldığı durumda da böyle bir örnek dünyada yok. Yani 15 kilometre yol yapılmış ve 15 kilometre yol boyunca bütün harfiyatları vadiden aşağıya akıtmışlar. Onlar derin dibinde birikmiş. Yükleme havuzu yapılırken, diğer işte cebri boru yapılırken adeta bir savaş meydanı gibi yani. Böyle çocuklar dozerle girmiş de arazide oynamış gibi bir durum var. Yani o kadar kötü bir durum.
Yani süreç bir anlamıyla akıl almaz. Belki diyorsunuz ki gelip yerinde inceleme yapsalar, kamileti görseler yapmazlardı. Ya izinler verilmezdi değil mi bu çevre müdürlüğünden, orman müdürlüğünden?
Ama şöyle bir şey var. Şimdi bakın tabii bizim ülkemizin genel yönetim yapısıyla, siyasi yapısıyla da ilgili bir durum. Bu harfiyatlar dökülürken oradaki arkadaşlarımızdan biri il çevre müdürlüğüne başvurdu. Bundan 1,5 sene kadar olan bir olay bu. Ve il çevre müdüründen gelen denetim ekiplerini sahaya sokmadı firma. Ve hiçbir şey yapmadı. Onlar da döndüler. Yani bu projeleri yürütenlerle siyasi erk arasında yerel ve genel kamu yöneticilerinin bu siyasi erkle ilişkileri açısından da son 10 yılda çok kötüye gitti her şey. Eskiden işte hem mahkemelerde hem kamuda kağıt üzerinde kısmen düzgün olan mevzuatı uygulamaya çalışan yöneticiler de vardı, yetkililer de var. Artık kimse bunu yapamıyor. Size bir
Evet.
örnek olay daha anlatayım. Biz burada,
Buyurun.
tabii bu 2016'da başladı inşaat. Bir sürü davalar açtık. Mesela ÇED imar planına dava açtık. İmar planı açtığımız davayı orada vadide yaşayan, orada tesisleri olan bir arkadaşımız açtı. İdare Mahkemesi davayı şu şekilde reddetti. Senin doğru dedi, bu köyde yaşıyorsun. Burada da bir küçük restoran işletiyorsun. Ama dedi, tam tesislerin yapıldığı yerde senin tapulu arazin yok. Halbuki orası mera ve orman. Yani kimsenin tapulu arazisi olması mümkün değil. Yani çok açık hukuka aykırı bir karar. Bu sadece zaman kazandırmak için yapılan bir şey. Daha sonra istinaftan, Danıştay'dan tam hatırlayamıyorum, döndü. Ama bundan dolayı biz 1,5 yıl kaybettik. 1,5 yıl sonra da imar planı iptal oldu. Ama inşaat %90 bitmiş durumdaydı. Arkasından da firma imar planı iptal olunca imar affına başvurarak yapı kullanım belgesiyle durumu yasallaştırdı.
Şimdi yani o kadar süreci uzun bir geçmişe de dayanıyor ki öyle gariplikler de yaşandı ki bunu hani kamuoyunda bu projeyi takip eden insanların gözüne çarpmıştır eminim. Yani herkesin en azından Kamilet Vadisi'ne yapılan bu HES için o yaşanan süreçlerden haberdar olduğu, sesinin güçlü çıktığı da bir vadi yine aynı şekilde bugün bir suç duyurusunda bulunuyor sanıyorum değil mi? Arhavi
Evet,
Doğa Koruma Platformu, İl Çevre Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve sorumlu yetkililer hakkında olacak sanıyorum.
firma yetkilileri hakkında, evet.
Evet.
Şimdi şöyle efendim, bugünkü suç duyurumuzun amacı şu. Biz başvurduk İl Çevre Müdürlüğü'ne. Burada böyle böyle kilometrelerce harfiyatlar dökülmüş. Çette olmayan imalatlar yapılmış. Yamaçtan aşağı suyun boca edilmesi hem çette yok. Orada bir kanal gösteri yapılmamış falan diye. Aldığımız duyumlara göre çok böyle komik bir ceza ile sadece tek bir uyumsuzluk varmış gibi bir işlem yapmışlar. Onun dışında burada orman idaresi de çok önemli bir şey düşüyor. Orman idaresi yollar ve HES inşaatı için izin verirken hakikaten bir takım kısıtlayıcı ve olması gereken kurallar koyuyor. İşte o harfiyatları dökmeyeceksin diyor. Alan dışına çıkmayacaksın diyor. Ormanda yol yapmanın bir takım usulleri var. Şimdi uygulamada bunların hiçbirinin yapılmadığını görüyoruz. Burada sorumlu olan, ihmali olanlar hakkında bir suç duyurusunda bugün bulunuyoruz.
Peki. Biraz da bu son bölümümüzde Kamilet Vadisi'ni konuşalım isterim Hasan Sıtkı Özkazanç. Yani bu vadi için bunca insan neden canını dişine takıp mücadele ediyor?
Evet. Şimdi şöyle Utku Bey, Doğu Karadeniz ve Doğu Karadeniz Sıra Dağları hakikaten dünyanın özel alanlarından biri. Coğrafi olarak, endemik olarak, ekolojik olarak. Ta Trabzon'dan başlayıp hatta bunu Giresun'a kadar uzatabilirsiniz. Herkes tabii biliyor Fırtına Vadisi'ni, Çamlıhemşin, Hemşin Üreleri'ni. Arabiye doğru geldiğimiz zaman bu Sıra Dağlar denize iyice yaklaşıyor. Yani kıyıyla o 3.300 metrelik Sıra Dağların sırt taraftaki mesafe iyice azalıyor. Öyle olduğu için de bu bölümde çok daha vahşi, çok daha farklı bir topografya oluşuyor. Çok kısa bir zaman içerisinde Arabi'de akan derin adı sahilde Kapise Deresi'dir. Biraz yukarıda Çifteköprü olur, daha yukarıda Kamilet Deresi olur. Bu dere çok hızlı düşü kaybederek çok el değmesi zor, insanın girmediği kapalı bir vadi oluşturuyordu. Tabii bu vadinin sırtlarında da yöre insan yağlandığı yaylalar filan var. Bu haliyle tabii konunun ben doğrudan uzmanı değilim ama hocalarımızdan edindiğimiz ekolojiyle ilgilenen dostlarımızdan edindiğimiz bilgilere göre benzeri olmayan bir vadi. Bunu tabii bölgenin görsellerini, videolarını görünce de anlıyorsunuz. Ve bu yönüyle de korunması gereken bir vadi olduğunu biz iki üniversiteye başvurduk. Hem Çorum Üniversitesi'ne hem de Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne. 2012 yılında iki üniversiteden de bilim insanlarının raporları, burası özellikle korunması gereken bir vadidir şeklinde raporlara. Ve 2012'de başvurduk kamunun işte koruma alanlarını belirleyen ilgili kurumlarına. Bu milli park olabilir, doğal sit alanı olabilir. Binlerce imza topladık. Ama 2012'den bugüne kadar halen bu koruma statüsü şeyi devam ediyor. Bu arada koruma statüleriyle ilgili ülkemizde bir takım yönetsel değişiklikler oldu. Yasa değişti. Daha önceden tabiat koruma alanları, doğal sit alanları ile kültür varlıkları birlikte bir kurum altında yönetiliyordu. Bunlar ayrıldı. Bunların yok yönetmeliği çıktı, yok kurumsal ilkeleri belirlendi falan derken bugüne geldik. En son Mart ayında Kamilet Vadisi'nde doğal sit alanı ilan edilmesiyle ilgili ön raporların hazırlandığı başka bir 86 doğal sit alanıyla beraber Anadolu Ajansı tarafından servis edildi. Gene Mayıs ayında bakan tarafından bu bölgelerin sit alanıyla ilgili tekrar belirlendi. Ama bu arada da maalesef vadinin en önemli böyle hani ciğeri diyebileceğimiz bölgede orta HES inşaatı yapıldı ve vadinin yaklaşık yarısı adeta talimat edildi. Şimdi en azından kalan bölümlerin korunması, HES'in biz kapatılmasını ve sökülmesini istiyoruz oradan ama bu yapılmazsa rehabilite edilmesini talep ediyoruz. Çünkü bu vadide daha önceden 3 tane HES projesi planlanıyordu. 2012'li yıllarda verdiğimiz mücadeleyle bunlardan birini iptal ettik yargıda. Taştıkaya HES projesiydi. Bir tane daha vardı Çamlıca HES diye. O Fındıklı Vadisi'nden suyu alıp Aravi Vadisi'ne aktaran böyle havzalar ve su transferi içeren bir projeydi. Bu tip havza transferleri alınan bir kararla kaldırıldığı için o iptal oldu. Ama tekrar şimdi onun canlandırılmak istendiğini duyuyoruz. Yani ateşten şimdi bir şeyler koparmaya, kurtarmaya çalışıyoruz. Ve talebimiz Orta HES'in durdurulması ve vadinin kalan bölümlerinde koruma altına alınması. Bu konuda bir takım hazırlıklar da yapılmış. Diğer HES'ler hayata geçmeden, Orta HES'te yapılan hata tekrarlanmadan vadinin koruma altına alınması en doğru çözüm olacak.
Evet, aslında çok doğru tarif ettiniz. Biz yangından kurtarmaya çalışıyoruz burada vadimiz dediğiniz. Üç tane HES projesinin sizin de güzel tarifinizle anlattığınız o vadiye planlanması zaten korkunçtu. Bir tanesi kendiliğinden düşüyor. Bir tanesi sizin mücadeleleriniz sonucu ortadan kalkıyor. Ve ne yazık ki oraya artık yapılan, inşaatı başlanan değil mi? Belli ölçülerde sanıyorum
üretime başladı.
Bitti. Yani. Üretim de sürüyor. Ne kadar bir süre çalışacak o da bir başka konu ama artık yapıldıysa en azından bu vadiye zarar vermeyecek noktada çevreyi koruyacak şekilde önlemler alınsın. Talebiniz bu.
Evet. Vaktimiz var mı bilmiyorum ama.
Buyurun.
Şöyle, şimdi biliyorsunuz ülkemizde ilk defa son birkaç yıldır elektrik üretimi, enerji üretimi, elektrik özelinde talebin önüne geçti. Kapanan bir takım santrallar var, doğalgaz santralları filan. Yani ülkemizin şu anda bulunduğu durum, işte pandemi nedeniyle dünya ekonomisinin zayıflaması, bizim HES'lere ihtiyacımız yok, devlet tipi HES'lere. Yani bu politika tekrar gözden geçirilmek zorunda. Güneş enerjisinde ya da daha alternatif enerjilerde, enerji kullanımında, enerji tasarrufunda çok büyük gelişmeler var. Dolayısıyla sorun sadece Kamilet Vadisi sorunu değil. Yani şöyle bir planlama özel sektör ve serbest piyasa içerisinde yapılmak istendi. Ülkenin bütün dereleri, yani 8000 kilometre civarında nehir var. Hepsi kaynağından denize döküldüğü yere kadar enerji üretimi için kullanılmak zorundaymış gibi bir planlama yapıldı. Böyle bir şey dünyada yok. Hiçbir yerde yok. Yani bir dere, işte Kamilet Vadisi üzerinde konuşalım, 3200 metrelerde doğuyor. Oradan denize aktığı yere kadar bütün o potansiyel enerjisini elektriğe çevireceksin gibi bir planlama, böyle bir şey olamaz. Ve bu gelinen noktada bilimin, enerji üretiminin tekniklerin geldiği noktada artık Türkiye'nin dere tipi HES'lerden, nehir tipi HES'lerden vazgeçmesi ve bu şeyi durdurması lazım.
Evet, aslında sorunun kaynağından nasıl çözülebileceğini söylüyorsunuz. Yani bu dere tipi HES'ler, ufak enerji diyelim kaynakları, enerji ihtiyacının bugünkü durumuna göre ve enerji üretiminin ve tasarruf yöntemlerinin geldiği noktada artık insanlığın da belki terk edeceği yöntemlerden biri. Biz derelerimizi, vadilerimizi bununla talan ediyoruz. Bu bir boyutu. Bir boyutu da aslında bu dere tipi HES meselelerinde konuşulan hep suyun mülkiyeti meselesi.
Evet.
Yani su gibi en kritik, dünyadaki en kritik konu. Bağımsız, ulusal ve uluslararası politikanın belki de en önemli aracı. Bugün böyle bir garip projelerle de aslında tehlikeye atılıyor.
Kesinlikle. Yani suyun denetimini bir takım özel şirketlerin eline vermiş oluyoruz. Bugün için bu kullanım sadece enerji amaçlı gibi gözüküyor. Ama bu bir yoldur, bir anlayış değişikliğidir. İleride çok farklı şekilde suların denetiminin bugün için Türkiye'deki özel firmaların daha uzun vadede bir takım uluslararası büyük tekelerin eline geçme riski taşıyan da bir süreç. Bu açıdan da önemli.
Çok teşekkürler Hasan Sıtkı Özkazanç. Vakit ayırdığınız için, bize orada olanları anlattığınız için, Kamilet Vadisi'nde, Arhavi'de ve katkılarınız için sağ olun, var olun.
Biz de çok teşekkür ediyoruz bize bu olanağı tanıdığınız için.
Evet değerli dinleyenler, konuğumuz Arhavi Doğa Koruma Platformu'ndan Hasan Sıtkı Özkazanç'tı. 50 gün aştı, haftalardır Kamilet Vadisi'ne çamur akıyor, bir HES projesi, orta HES projesi. Ne yazık ki orada yaşayan insanların, yaşam savunucularının yıllarca süren mücadelesine rağmen durduramadıkları o proje bugün ekosistemi ciddi anlamda tahrip ediyor. Suç duyurusunda bulunacak yetkililerle ilgili platform bugün 13.30'da Arhavi Adliyesi'nde. O haberi de buradan paylaşmış olalım. Programımızı noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte Açık Radyo'da 94.9'da Yeşil Bülten'le buluşacaksınız. Kapatmadan programı destekçimiz Zeynep Erim'e de teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz.
Yeşil Bülten. Hazırlayan ve sunan Utku Zırı.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.